Efendim merhabalar, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta yine bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceren hocamızla birliktesiniz. Malumunuz olduğu üzere her hafta tarihi bir meseleyi, önemli bir meseleyi masaya yatırıyoruz. Günceli takip etmeye çalışıyoruz ama bazen böyle gündemin dışında da, güncel hadiselerin dışında da konu konuşmaya gayret ediyoruz. Bu hafta öyle bir konuyu konuşacağız. Aslında hepimizin gündeminde olan, her zaman gündeminde olan ve fakat yani olaylar yaşandığında, yeri geldiğinde konuşulan bir meseleyi masaya yatıracağız değerli hocamla birlikte. Bağdat'ı konuşacağız bu hafta. Bağdat kuşkusuz bizim için, Müslümanlar için ve özellikle Batı için çok ciddi anlamlar ifade ediyor. Bu hafta biraz Bağdat'ın ne anlama geldiğini ve Osmanlı'da Bağdat'ın yerini ve önemini konuşmaya gayret edeceğiz hocamla birlikte. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet hocam, şimdi siz özellikle Bağdat'ı çalışıyorsunuz.
Evet.
Bu konu sizin uzmanlık alanınız. Dolayısıyla söyleyecek çok şeyiniz var.
Estağfurullah.
Ben pek böyle araya girmeksizin, bölmeksizin soruları sorup biraz çekinmek isterim açıkçası. Şimdi şuradan başlayalım isterseniz. Bağdat özellikle son dönemde yaşanan gelişmeleri de düşündüğümüzde yani 2003'te Amerika'nın girişiyle birlikte Bağdat bizim çok ciddi oranda gündemimize geldi. Bağdat Batı için önemli bir bölge ve coğrafya. Niçin önemli hocam?
Şimdi demin de ifade ettiğiniz gibi aslında Bağdat gündemin hep ön sıralarında son 20 yıldır belki 2003'teki Amerikan işgalinden sonra gündemin ön sıralarından hiç inmedi maalesef. Hepimiz herhalde böyle olmasını istemezdik. Öncelikle onu ifade edelim. Bağdat'ta yakın zamana kadar belki hala ciddi trajediler yaşanıyor. Ama en genel hatlarıyla hatırlamak gerekirse Bağdat aslında Batı dünyasının daha çok Binbir Gece masallarıyla, işte Simbat hikayeleriyle, Ali Baba hikayeleriyle ya da Uçan Halı hikayeleriyle daha çok böyle pembe bir tablo çizildiği bir masalsı dünya gibi anlatılıyor. Ütopik bir dünya gibi anlatılıyor. Aslında bu tarihi arka plan biraz da ya da Batı'nın zihnindeki bu Bağdat hikayesinin ben biraz da Bağdat'ın altın çağıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani önceki sohbetlerimizde, programlarımızda Abbasiler döneminde Bağdat'tan kısaca da olsa bahsetmiştik. Yani karanlık çağ denen orta çağın aslında İslam dünyası için bir altın çağ ifade ettiğini vesaire söylemiştik. Ama tabii ki Bağdat'ın Batı dünyasındaki algısı çok hızlı bir şekilde değişiyor ve dönüşüyor. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölgenin petrolle anılması, arkeolojik sitelerin, önemli medeniyetlerin, kadim medeniyetlerin bütün ne diyelim kalıntılarının burada olması artık buraların adeta yağmalanacak bir alanmış gibi görülmesine neden olacak. O yüzden de Buş'a hatta Moğol lakabı ya da yakıştırması yapılırdı bir ara. Moğolların Bağdat'ı yağmalaması, talanı ya da nüfusunu katletmesi gibi Bush da Amerika'da aslında son 20 yılda Bağdat'ı adeta talan ediyor. Buranın kaynaklarını kullanıyor, sömürüyor ve böyle bir talan hikayesi son 20 yılda Bağdat'ın damga vurmuş durumda açıkçası.
Hocam Moğollar yakıp yıkmak için girmişlerdi. Moğolların başka bir gayesi yoktu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasi getirme gibi bir bahanesi vardı oraya. Evet. Özgürlük ve insan hakları getirme gibi bir bahanesi vardı.
İnsan şaşırıyor tabii. Yani bilgi çağında yaşıyoruz. İnternet dünyası, sosyal medya bu tür yalanlar nasıl tutuyor? Ya da insanlar tutuyor mu ya da gerçekten? Yani hani denir ya ortalama bir Amerikan vatandaşı aptallığı biraz ne diyelim zeka seviyesi. Belki onlar yutuyor mu bilmiyorum ama yani böyle bir yutturmaca söz konusu. Yani Amerika işgal ettiğinde yok çiçeklerle karşılanmış vesaire Saddam'ı işte zalimi diktatörü indirdik demokrasiyi getirdik falan. Şimdi millet mumla Saddam'ı arar hale geldi. Dolayısıyla evet Hülagü çok ciddi bir travma yaptı İslam dünyasına. Bağdat çünkü İslam dünyasının çok uzun yıllar başkentliğini yapmış bir coğrafya. Abbasi hanedanına son verdi ve dahası Abbasi halifesini, İslam dünyasının liderini işkence yaparak katlettiği için de İslam kaynaklarında da Moğollar pek hayırla yad edilmez. Gariptir, Moğolların bir de yaptıkları katliamların önemli bir kısmı Türk İslam dünyasında. Yani Türkistan bölgesi, Orta Asya'da ciddi anlamda bundan zarar görmüş. Ama Bağdat bizim zihnimizde, Müslüman dünyasının zihninde ayrı bir yeri var. Belki ondan önce şeyi de hatırlayalım. Bu konu, Moğollara çok girmiyoruz. Bağdat'ı konuşacağız ama Bağdat'tan hemen önce de Selçukluları dağıtmıştır.
Evet, Anadolu'da.
Dolayısıyla hem Anadolu coğrafyası hem verimli hilal Orta Doğu bölgesi ciddi anlamda bir sarsıntıya, kriz dönemine girmiştir. Ama her kriz döneminin bir sabahı olduğu gibi Bağdat'ın çökmesinden sonra da Osmanlı doğmuştur.
Evet.
Kısa bir süre sonra.
Yani bu son söylediğinizle ilgili bir şey aklıma geldi, paylaşmak isterim. Hakikaten tarihte, yani bugünün meselelerini yorumlarken tarihi okuyarak, anlayarak, değerlendirerek yorumlamak her zaman sağlıklı netice verir. Yani dediniz hocam, bir şeyden sonra, Moğol istilasından bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu ortaya çıktı. 1402'de Ankara Savaşı da mesela Timur'a Yıldırım Beyazıt Savaşı kaybettikten sonra 9 yıl bir fetret dönemi yaşanıyor.
O 11 yıl.
O 11 yıl topraklarda, evet. Ve bunun üzerinden 40 sene geçtikten sonra da ortalama İstanbul fethediliyor.
Evet.
Yani hakikaten her krizin sonrasında inşallah bir hayır vardır diye yorumlamak
burada
lazım.
Burada tabii bir de şey var. Moğol istilasından sonra Bağdat'ı oryantalistler, müsteşriklerin çok ciddi iddiaları ortaya çıkıyor. Yani İslam medeniyeti artık ölmüştür. Gerileme dönemine girmiştir. Artık büyük düşünürler ortaya çıkmıyor tarzında bazı iddialarda bulunmuşlardır. Bu iddialar yani Bağdat dışındaki İslam dünyasını göz ardı ederek yapılmış kanaatler. Yani eğer İslam medeniyetini sadece Bağdat merkezi görürsen bir hataya düşmüş olursun. Yani 600 yıl hüküm sürmüş bir Osmanlı var. Safevi İran'ı var. Babürlü Hindistan'ı var. Dolayısıyla buralarda da çok ciddi ilim, kültür insanları ortaya çıkıyor. Bu bir yanıltıcı bir iddia. Bağdat evet İslam dünyasının merkeziydi. Orası Moğollar tarafından düşürüldü. Ama çevrede çok ciddi hareketlenmeler ortaya çıktı. Ve bunlar da medeniyet kurucu hareketlerdi aslında.
Evet. Yine bu ilk baştaki soruyla ilgili olarak hocam, Batı'nın bugün Bağdat'a olan ilgisi, aslında bunu belki programın sonuna da sorabilirim ama hani konu açılmışken sormak istedim. Batı'nın bugün Bağdat'a ve Orta Doğu'ya olan ilgisinin temel sebebi olarak petrol kaynaklarını olduğunu söylerler. Bunun başka bir sebebi olabilir mi?
Petrol tarihsel olarak en önemli unsur. Yani şunu söyleyelim. Bağdat aslında 19. yüzyıldan itibaren çok ciddi anlamda Batılıların ilgisini çekmeye başlıyor. Niye? Yani teknik anlamda seyahat etmek kolaylaşıyor. Yani trenler, işte buharlı vapurlar vesaire, insanlar bir macera için seyahat etme arzusu ortaya çıkıyor. İki, bununla beraber İncil'de ve Tevrat'ta anlatılan hikayeleri yerinde görme arzusu ortaya çıkıyor. Yani işte Musul'dan olmuş, Babil'den olmuş, Ninova'dan olmuş insanlar buralara gidiyor. Dolayısıyla bununla birlikte aslında misyonerlik faaliyetleri de gündeme geliyor. Yani bu insanlar kolay seyahat etmenin getirdiği bir şekilde dini inançlarıyla da birleştirerek 1800'lerin 20'li yıllardan itibaren Osmanlı'nın her yerinde misyonerleri görmeniz mümkün. Bir diğer unsur arkeolojik zenginliği ve gariptir daha Osmanlı döneminde, yani Birinci Dünya Savaşı olmadan önce Suriye, Bağdat, Irak bölgesi gibi yerlerdeki yabancı konsoloslara baktığınızda bunların bir kısmı ya arkeolog ya da arkeolojiye çok ilgi duyan insanlar.
Veya gazeteci.
Aynen. Ve bu insanların bir kısmı Ninova kalıntıları diye kalın bir kitapta yazmış adam. İşte Ninova şehrinde, bugün Musul civarındaki bir şehirde işte arkeolojik eserlerin nasıl yerel insanlar çalıştırılarak oradan nehre taşınması, Fırat üzerinden de işte Basra'ya, Basra'dan da British Museum'a, İngiltere'ye nasıl taşındığını adam açık açık anlatıyor. Yani planlarını, krokilerini falan her şeyini vererek. Yani bu zamana kadar dini sebepler, arkeolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkması ama Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da özellikle petrol çok önemli bir zenginlik kaynağı ve petrol aslında mesela Amerika'da, Teksas'ta da var.
Evet.
Az boz da değil yani. Ama ilk etapta ya da şöyle söyleyeyim. bunun sonsuz bir kaynak olmadığını herkes biliyor. Belki 40-50 yıl sonra petrol bitecek. Hı-hı. Ama ilk etapta bu bölgedekilerin bitmesi, kullanılması belki arzu ediliyor.
Kendi elindeki kaynaklar dursun, önce dışarıdakilerin sömürün mantığıyla.
Petrol buradaki en önemli unsur diyebiliriz yani. Bir de burası dünyanın gerçekten merkezi. Yani burası yani ta geçmişten bakarsanız peygamberlerin indiği coğrafya. Yani dünya tarihinin şekillendiği yer. Hı-hı. İlk medeniyetlerin ortaya çıktığı yer. Öyle göz ardı edilecek bir yer değil. Yani her daim burada bulunmaları gerektiğini düşünüyorlar. O yüzden tarihin her döneminde, yani yakın dönemde devamlı bir ilgi alanı olmuştur yani Orta Doğu.
Evet. Hocam, Batı için kuşkusuz Orta Doğu coğrafyası ve özellikle Bağdat çok şey ifade ediyor. Yani bu bölge için savaşlar verilmiş ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da özellikle İngilizlerin buraya, hatta Birinci Dünya Savaşı döneminde İngilizlerin çok ciddi ilgisinin olduğunu görüyoruz. Bunu programın sonuna bırakacağım ama şey sormak istiyorum. Bağdat bizim için, Türk İslam medeniyeti için ne ifade ediyor?
Evet. Çok kısa olarak belki şunu söylemek lazım. Türkler için Bağdat bir kızıl elma diyebiliriz. Aynı nasıl daha önce Roma için bir kızıl elma benzetmesini yapmıştık. Bağdat Türkler için bu kadar önemliydi. Ve hatta Türk İslam tarihine baktığımızda bu coğrafyalardaki ya da Irak coğrafyasındaki Türk varlığı Osmanlı ile başlayan bir şey değil. Selçuklu ile başlayan bir şey değil. Çok daha öncesinden başlıyor. Yani 751'deki Talas Savaşı'ndan sonra Abbasi ve Türk ilişkilerinin çok iyi gelişmesi, ittifak yapmaları, Türklerin kitlesel anlamda İslam'a girmesi, Abbasi ordusunda hizmet etmeye başlaması ve bu ordu için bir şehir kurulması, Samarra şehri mesela, bugünkü Bağdat'ın 90-100 kilometre kadar kuzeyinde, bu şehir ordugah şehir ve Türklerin hakimiyetinde. Yani Samarra dönemi diye bilinen bir dönem var. 830'larda başlıyor, 890'lara kadar. Yaklaşık bir 50 yıl halifeler Türk komutanların nüfuzunda. Bunu bir defa tarihi arka planını hatırlayarak başlamak lazım. Bir diğeri de şu, yani Osmanlı'yı daha detaylı konuşacağız ama onun öncesinde mesela Selçukluların Bağdat'a desteğe gitmesi 1055 yılı. Bağdat'ın o şaşalı dönemi, Harun Reşit, El Memun dönemleri bittikten sonra.
Bu dönem Abbasilerin elinde değil mi?
Abbasilerin evinde, evet. Abbasiler yani Osmanlı kadar neredeyse uzun süren bir hanedan. 750 yılından 1258'e kadar. Yani 508 yıl İslam dünyasının liderliğini yapmış bir hanedan. Ve ama 10. yüzyıldan sonra yavaş yavaş gücünü kaybediyor. Şiilik özellikle ciddi anlamda yükselecek. Burada şeye gideceğim, çok konuyu dağıtmadan. Şiiler çok kuvvetli olduğunda Büyük oğulları özellikle Bağdat'taki halifeyi baskı altında tutup etrafını işgal ettiğinde onları kurtarmaya Selçuklu Tuğrul Bey ve Çağrı Bey gidecek. 1055 yılında. Burada önemli olan bir şey şu, bunu şimdiden söyleyeyim ama ileriki sohbetimizde de ara ara bu konu gelecek çünkü Türkler tarihsel olarak Sünni İslam'ın savunucusu olmuşlar. Şii tehdidi altında gördükleri Abbasi halifesinin yardımına gitmekten tereddüt etmemişler, çekinmemişler ve bunun karşılığında da sultanın taltiflerini almışlar. Sultan unvanını Selçuklu yöneticiler almış. Ya da bir başka örnek verelim. Gazneli Mahmut. Evet. O da bir Türk. O da biz hep Gazneli Mahmut'u Hindistan'a yaptığı seferlerle biliriz. 17 tane sefer. Bu Hindistan'da İslam'ın yayılması için evet çok önemli seferler. Hatta Gazneli Mahmut'un adı put kırandır. Orada kırdığı putlardan dolayı. Ama Gazneli Mahmut'un yaptığı bazı seferler, yanılmıyorsam 4. 8. sefer gibi Şiilerin üzerine yapılıyor. Yani aynı Selçuklu'da gördüğümüz gibi belki Selçuklulardan daha önce yine Sünni İslam adına mücadele veren bir Türk İslam liderini görüyorsun. Ve Bağdat halifesi yine Gazneli Mahmut'a sultan unvanını verecek. Yani bunlar önemli dönüm noktaları, kırılma noktaları. O açıdan bu arka planı Türk liderleri, yani Osmanlı padişahları gayet iyi biliyordu. Yavuz'un, Kanuni'nin efendime söyleyeyim zihninde burası bir kızıl elmaydı. Hı hı. Ve bir de Osmanlı'nın eski kadim medeniyetlere başkentlik yapmış şehirlere verdiği ayrı bir önem var. Yani evet, Mekke, Medine, Kudüs bunlar önemli kutsal şehirler. Ama onun dışında Şam mesela, Harem-i Rabi diye geçiyor bazı kaynaklarda. Dördüncü kutsal şehir diye. Evet. Bağdat, demin ifade ettim, 500 yıla yakın. Çünkü 762'de kuruluyor şehir. 500 yıla yakın bir başkentlik yapıyor. Aynı şekilde işte Roma, Konstantinopolis ya da Budin, bunlar da hep Osmanlı'nın önem verdiği şehirler. Bu kadim medeniyetlerin var olduğu bu şehirlere biz hakim olmalıyız şeklinde bir, ne diyelim, anlayış var. Yani bunu iyi bir şekilde zihinlerine işlemişler bir defa.
Zaten küresel güç olmanın herhalde en büyük özelliği de bu olsa gerek. Çünkü çok eski medeniyetlerin başkenti olan şehirleri aldığınızda, fethettiğinizde aslında o medeniyetlerin mirasını da bir anlamda
birikimini de alıyorsunuz. Tabii, doğru. Yani bu aslında sadece şey değil, İslam dünyasıyla ilgili değil. Yani Fatih biliyorsunuz İstanbul'u fethettikten sonra Kayseri Rum sıfatını kullanıyor. Yani ve Otranto seferi, İtalya seferinden ölüyor. Roma gibi, Yunan medeniyeti gibi, Konstantinopolis gibi yerleri kendi bünyesinde tutmak bir zenginlik göstergesi oluyor adeta. Evet. Dolayısıyla o medeniyetin, insanlık tarihinin bütün birikimi benim ne diyelim mekanımda, coğrafyamda, benim kontrolümde dercesine bunu önemsiyorlar. Bu gerçekten yüce bir fikir. Evet. Yani gocunmuyorlar aksine, yani ya da şunu da yapmıyorlar, yani Atina'yı fethettiğinde Panteon'u yıkmıyorlar, Mısır'ı fethettiğinde piramitleri yıkmıyorlar. Dolayısıyla
İstanbul'u fethettiğinde Ayasofya'yı,
evet, onları aslında dönüştürüyorlar. Kendi zihinsel dünyasında, ilmi dünyasında, medeniyet birikiminde dönüştürüyorlar. Aynı Abbasilerin işte Yunan mitolojisindeki tanrıçaları melek olarak çevirmeleri gibi. Yıkıcı değil, aslında onları kendi potalarında eriten bir ve bir zenginlik kaynağına dönüştüren bir yaklaşımları var. Bu da onları işte büyük medeniyet yapıyor aslında.
Evet. Yine az önce söylediğiniz, bahsettiğiniz bir mevzuyla ilgili hocam bir soru sorup araya gidelim isterseniz. Şimdi Selçukluların, Selçuklu sultanlarının Abbasi halifesine destek olmak için oraya gidip mücadele ettiklerinden bahsettiniz. Bu sadece dini hassasiyetler icabıyla yapılan bir şey midir? Yani bir işte halife orada, İslam halifesi zarar görmesin diye yapılan bir şey midir? Yoksa hani devletlerin, İngilizlerin bir sözü vardır. Devletlerin dostlukları yoktur, çıkarları vardır diye. Yoksa bir siyasi çıkar için de yapılan bir şey midir hocam?
Ya şimdi bir, Selçuklular bölgeye aslında yeni yeni giriyorlar. Yani işte 1040 Dandanakan Savaşı yapılmış ve yavaş yavaş Anadolu'ya yaklaşıyorlar, İran'ın kuzeyinden. Bölgenin yeni aktörleri olmaya başlıyor Selçuklular. Ama Selçuklular Oğuz kökenli ve adeta ne diyelim Orta Asya'dan gelen İslam öncesi Türk gelenekleriyle Yakın Doğu'dan gelen İslam kökenlerini birleştiren bir şeydir Selçuklular. Bu açıdan hem bir Türkiye unsuru kuvvetli ama o hem de İslami damarı kuvvetli bir yapıdan bahsediyoruz. Bölgede de yeni aktörler olarak sahaya, alana girdiklerinde yükselen Şii gücünden rahatsız olunuyor. Yani bir o dinin temsilcisi, hilafet var, halife var ve bu Büyükoğullarının baskısı altında. Şiiler bir yandan Fatimi devletini kurmuş Mısır'da. Bağdat'ta Büyükoğulları var. Hemen yakınlarında Karmatiler var. Böyle 10. yüzyıl Şiilerin yükseldiği bir dönem. Bu sorunuza şunu söylediğimde resim biraz daha netleşecek ve öyle cevap vermek daha doğru. Selçukluların en önemli vezirlerinden Nizamülmülk var. Nizamülmülk'ün adıyla anılan bir nizamiye medreseleri zinciri var. Ve bu medreselerin aslında en temel fonksiyonu Sünni İslam'ı yaymak ve Şiilikle mücadele etmek aslında. Belki Abdülhamit dönemi Irak'ında tekrardan bu gündeme gelecek. Yani 19. yüzyılın sonunda Şiiler artmaya başlayınca tabiri caizse alarmlar çalmaya başlayacak ve ne yapılmalı tarzında sorular sorulduğunda seyyar medreseler gönderelim, kitaplar gönderelim, hocalar gönderelim denecek. Nizamül Mülk bunu aslında işte 11. yüzyılda gerçekleştiriyordu. Evet.
Bunu niye sorayım onu da söyleyeyim, ondan sonra araya girelim.
Tamam.
Şimdi Türkiye işte bir yerde mazlum milletlere yardım etmeye niyetlendiğinde hani birileri şöyle yorumluyor, acaba oradan ne menfaatleri var filan diye. Hı-hı. Aslında bazen dış politikada destek veya hamleler sırf çıkarları için yapılmaz. Hakikaten vicdani sorumluluk için, dini inançlar için de yapılabilir. Kuşkusuz Selçukluların da hani Şii egemenliğini engellemeye yönelik bir adım olarak, hı-hı, bunu gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz ama orada halifenin mevcut durumunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii. Hocam bir ara verelim ardından. Tabii. Bağdat'ın bir de bizim bilinçaltımızdaki yeri var. Onu biraz konuşalım,
tamam,
inşallah.
Peki.
Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla birlikte Tarihin Derinine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran'la birliktesiniz. Aradan önce Bağdat'ın Batı ve Türk İslam dünyası için neyi ifade ettiği üzerine biraz konuştuk. Şimdi de Bağdat üzerine ikinci bölümümüzde biraz daha konuyu detaylandırmaya devam edeceğiz. Bağdat üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Hocam bir de şimdi biz Bağdat'ın bir Osmanlı için, Yavuz için, Kanuni için bir kızıl elma olduğunu söylediniz. Tabii, hı hı, Bağdat bugün de bizim için çok şey ifade ediyor. Çünkü sadece, hı hı, siyasi ilişkilerimiz yok. Bağdat'ta bir de kültürel ilişkilerimiz, medeni ilişkilerimiz de var. Aslında, hı hı, hani ilişki kelimesi farklı iki coğrafya arasında kullanılabilir belki ama orası uzun yıllar bize ait bir topraktı. Dolayısıyla hani bizden diyebileceğimiz, bizim diyebileceğimiz bir coğrafya.
Evet.
Peki bizim bilinçaltımızda Bağdat nasıl bir yer edinmiş?
Aslında aradan önce de ifade ettik. Bir, Türklerin buradaki mevcudiyeti çok daha eski. Ve hala orada Türkmen soydaşlarımız yaşıyor. Bu bir defa önemli. Hı-hı. Ama hani zaman zaman insanlar soruyor ya, bizim Bağdat'ta, Orta Doğu'da, şu ülkede ne işimiz var tarzında. Şimdi aslında atasözlerimize, Türk atasözlerine baktığımızda en fazla ismi geçen şehrin Bağdat olduğunu gördüğümüzde aslında bunun, Bağdat'ın, bu şehrin bizim zihin dünyamızda ne kadar derin etkilere sahip olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani şöyle düşünün, ne İstanbul, ne Mekke, ne Medine, ne Kudüs, ne Kahire ya da ne Bursa, ne Konya Bağdat kadar bizim atasözlerimizde geçmiyor. Bunlardan birkaç tane ben örnek de hatta söyleyeceğim. Çoğu dinleyicilerimiz de biliyordur ama bazıları daha az bilinir. Sora sora Bağdat bulunur. Aşağı Bağdat sorulmaz. Ane gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Bazıları bunun ana gibi yar der. Bazıları ane gibi. Çünkü Bağdat yakınlarında ane diye bir uçurum, bir yer, dağlık bir yer olduğunu, hı-hı, yani oradaki yar kelimesinin de sevgili, hı-hı, değil uçurum anlamında, evet, söylerler. Ayranın olsun sineğin Bağdat'tan gelir. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Sevene Bağdat Irak değildir.
Irak da uzak değil mi?
Evet, şimdi, hı-hı, aslında orada da ilginç bir şey var. Hem Bağdat hem Irak kelimesi aynı atasözüne geçmiş ama şunu da söyleyeyim. Irak kelimesi ile bizim uzaklık anlamında kullandığımız Irak kelimesi etimolojik olarak, köken olarak aynı değil. Hı hı. Ama burada bir tesadüf, tevafuk olmuş diyelim. Bağdat'tan gazel okumak gibi ya da top otu beylikten olursa gülle Bağdat'a gider gibi böyle nispeten daha az bilinmiş atasözlerini, listesini uzatmak mümkün. Hı hı. Şimdi burada neyi görüyoruz aslında? Hep bir, çoğu zaman bir uzaklığa atıf var bu atasözlerinde. Evet. Bağdat'ın uzak olduğuna. Hatta çoğu zaman da güzel olan bir uzaklık, sevgiliye olan uzaklıkla, hı, da eşdeğer görülmüş. Böyle bir metafor olarak hep kullanıldığını görüyoruz. Bunlar bir defa bizim zihin dünyamızın arka planında Bağdat'ın ne kadar önemli olduğunu, deyimlerimize, atasözlerimize ne kadar yerleştiğini göstermesi bakımından önemli. Ama bir diğer açıdan da baktığımızda bizim Osmanlı döneminde yani Bağdatlı çok sayıda bir defa entelektüel insan var. İlim insanı, şairler var. Yani bir kısmı zikretmek gerekirse Fuzuli gibi, Ruhi gibi, Ahmet Haşim daha yakın dönemden gibi isimler var.
Bu arada ya çok da, özür dilerim. Fuzuli'nin hiç İstanbul'a gelmediği söyleniyor.
Ya o konuda çok net bir şey diyemeyeceğim açıkçası. Yani Fuzuli'nin hayatını çok okumadım açıkçası. Yani net bir şey diyemeyeceğim. Ama Bağdatlı şeydi oldu. Herhalde. İskender Pala'nın romanında geçerdi. O Fuzuli ve bir romanı vardı. İyi bir kurgusu da vardı hatırlıyorum. Ama bu saydığımız isimlere ilaveten yani tarihçiler var. Ahmet Vasıf gibi, Babanzade Ahmet Naim gibi hem mebusluk milletvekilliği yapmış hem de felsefe alanında birçok eser vermiş kişiler var. Ya da İttihat Terakki döneminde 3. Ordu'nun da komutanı, Makedonya'dan gelen ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa gibi isimlerin hepsinin Bağdatlı olduğunu görüyoruz. Bu bizim sadece Çanakkale'de mezarları işte Bağdatlı, Musullu olan insanlar erlerden oluşmuyordu.
Evet.
Bir entelektüel sınıf da vardı. İşte milletvekilinden efendim söyleyeyim şairine, tarihçisine kadar bir şey vardı. Burada tabii Bağdat hep demin de biraz şeyden konuştuk. Zihinlerdeki yerinden konuştuk ama medeniyetlerin doğduğu yer. Mesela Babil'in asma bahçeleri dünyanın 7 harikasından ya da Abbasilerin o en şaşalı döneminde Abbasi saraylarına cennet isimlerinin verilmesi. Yani Bağdat o dönemin tarihçileri öyle bir anlatıyor ki Yakubi mesela Bağdat'ın dünyada eşsiz olduğunu, ne batıda ne doğuda bu tür bir şehir benzeri olmadığını vesaire sayıp durur. Bütün bunları toparladığımızda aslında bizim Türk İslam medeniyetinin önemli bir şehri olduğunu görüyoruz. Bugün her ne kadar büyük oranda harabe halinde olsa da burası bizim gönül coğrafyamızın bir parçasıydı.
Şimdi Bağdat'ın bir az önce de söylediğiniz gibi bir kızıl elma olduğunu ifade ettiniz. İstanbul'la alakalı yazılan çok fazla şiir de var bizim edebiyatımızda. İstanbul'la ilgili sözler de var ama Bağdat hocam az önce de zikrettiğiniz o noktayı temas etmek istiyorum. Yani bir uzaktaki bir sevgili gibi görünüyor değil mi? Erişilmez, aynen, ulaşılmaz bir sevgili gibi değerlendiriliyor herhalde.
Bu şöyle, evet doğru. Yani aşağı Bağdat sorulmaz gibi. Yani aşağı sevene ulaşmak için her türlü mesafe kat edilir vesaire gibi sevgiliyle ilişkilendirilebilecek bir durumu olmakla beraber bir de işin gerçek boyutu var. Yani özellikle 19. yüzyılda bile yani 1800'lerin ortalarında bile Bağdat'a gitmek çok kolay değil. Ve uzun sürüyor. Çoğu zaman da insanlar Bağdat'ı bir sürgün yeri olarak görüyor. Yani vapurların işlediği bir dönemde bile 35 günde falan gidiliyor. Ve genellikle de ilginçtir. Bu tür yerlere giderken su yolları, deniz yolları tercih ediliyor. Yani karayolu çoğu zaman tercih edilmez. Çünkü daha meşakkatlidir, daha uzun sürer, efendime söyleyeyim, daha tehlikelidir. Ama su yolları, özellikle vapur imkanı varsa daha hızlıdır, daha rahattır ve daha ne diyelim güvenlidir karayoluna nispetle. Dolayısıyla Bağdat'a 1800'lerde 1900'lere kadar nasıl gidiliyordu? İstanbul'dan Ege Denizi, Marmara ve Ege Denizi'ne gidilir. Oradan Akdeniz'den işte bugünkü İskenderun bölgesine gelinir. Oradan kısa bir karayoluyla Urfa'daki Birecik kısmına gelinir. Birecik'te Fırat Nehri üzerinden sallarla ki adına da kelek denir. İlginçtir. O sallarla aşağıya doğru seyri sefer edilir ve Bağdat'a, Basra'ya bile ulaşılabilir.
Fırat Nehri üzerinden.
Fırat üzerinden. Hatta o şeydir, kelek enteresan bir nehir aracı. Önceden işte bir şekilde haber verilir ya da hazırlık yapılır. Keçi derileri şişirilir. Diyelim ki 50 tanesi şişiriliyor, bağlanıyor. Üzerlerine keresteler, kalaslar konularak aslında bir sal yapılıyor. Bazen ikinci katı olan şeyler de var, kelekler de var. Nehrin akıntısına doğru, aşağı doğru gidiyorsunuz. Çoğu zaman aşağı gittikten sonra bu kelek çözülüyor. Hayvan sırtında tekrardan yukarıya çıkartılıyor. Böyle ilginç de bir hikayesi var. Sorunuzun cevabı olarak uzaklığın gerçek anlamı da var aslında. Onu da görüyoruz.
Eyvallah. Hocam Osmanlı'ya biraz temas ettik. yavaş yavaş Osmanlı'ya da gelmek istiyorum. Hı-hı. Şimdi Selçukluların Bağdat'ta hiçbir egemenliği yok değil mi? Yanlış bilmiyorsam.
Irak Selçukluları var ama daha çok kuzey kısımlarında. Hı-hı. Evet.
Peki Osmanlı'nın Bağdat'la Bağdat'ı ilk defa fethetmesi ne zamana denk gelir?
Şimdi Bağdat daha çok Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'ın seferiyle fethediliyor. Onun öncesinde Yavuz Sultan Selim'in Şark seferi var. Burada işte Mardin ve biraz daha güneye doğru indiğinde Irak'ın bazı kesimlerinin fetholunduğu söylenebilir. Hı-hı. Ama daha ziyade 1534'te Kanuni'nin Irak'ın seferi diye bilinen seferle Osmanlı hakimiyetine girdiğini biliyoruz. Irak'ın iki Irak demek. Hı-hı. Aslında bu Irak'ı Acem ve Irak'ı Arap diye bölünen iki Irak. Irak'ı Acem bugünkü İran'a ya da o zamanki Safavilere tekabül eden coğrafya. Irak'ı Arap ise bugünkü Irak coğrafyasına tekabül eden yer. İlk fetih 1534'te ve onun akabinde Basra mesela bizzat teslim edilecek. Hmm. Akabinde bütün o Iraki coğrafya Osmanlı hakimiyetine girmiş olacak.
Peki Kanuni Irak'ı kimden aldı hocam?
Irak Safeviler tabii bu dönemin ne diyelim önemli gücü. Hmm. 1501'de Safavi Devleti'nin başında Şah İsmail geçecek ve Şah İsmail o devleti ne diyelim yeni bir formatla formatlayacak tabiri caizse. Hı hı. Şiiliği merkeze alacak ve biraz da Osmanlı rekabetini merkeze alarak aslında bir politika izlemeye başlayacak. Osmanlı Bağdat'ı Safavilerden alıyor. Daha önce de bölgede başka devletler var. Akkoyunlar, Karakoyunlar o civarda. Ama asıl mücadele Safavi ve Osmanlı arasında geçecek. Bu hatta Bağdat'ın fethinden sonraki dönemlerde de büyük oranda böyle olacak. Ve şunu göreceğiz hep. Irak coğrafyası Osmanlı ve Safavi'nin mücadele alanı olacak. Hı-hı. Bunu göreceğiz aslında.
Peki hocam Osmanlı İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'da büyük bir imar faaliyeti başlıyor. Hani programımızın birinci bölümünde ifade ettik. Yani bir yıkımdan bahsetmiyoruz. Hı-hı. Mazinin bakiyesini de, mazinin medeniyet anlamında, kültür anlamındaki bakiyesini de değerlendirerek bir kendi potasını deriterek yeni bir şey, hı-hı, oluşturuyor, şehir oluşturuyor. Osmanlı Bağdat'ı nasıldı? Kanuni Sultan Süleyman'ı Safavilerden Osmanlı'ya aldıktan sonraki süreçte Bağdat'ta, hı-hı, neler oldu? Osmanlı, hı-hı, nasıl bir Bağdat imar etti?
Şöyle, birincisi Bağdat aslında tarihsel olarak ne diyelim ya da mimari olarak çok İslam dünyasında önemli bir yeri olan bir şehirdir. Hı. Yani Halife Mansur Bağdat'ın kurulmasını 760'lı yıllarda emrediyor ve 762'de şehir Dicle Nehri'nin üzerine inşa ediliyor. Hı. İşte 4 ana kapısı var, efendim, yuvarlak bir şekli var ve barış şehri olarak anılıyor. Özellikle su kanalları vesaire çok ne diyelim meşhur kaynaklarda hep bunların zikredildiğini görüyoruz. Ama gerek Moğol istilasından sonra gerek sonraki yüzyıllarda şehrin bu mamuriyetini kaybettiğini görüyoruz açıkçası. Hı-hı. Yani bazı ne diyelim Arap milliyetçileri Osmanlı işte Bağdat'ı şöyle geriletti vesaire tarzı iddialarda bulunsa da bir yabancı yazar var, Andre Raymond diye. Bu adam Arap dünyasındaki kentler üzerinde çalışmış ve Bağdat'la ilgili de benzer şeyleri çok harika bir şekilde ifade ediyor. Bağdat'ın çöküşü bu anlamda aslında Osmanlı'dan çok önceydi. Hmm. Yani bir Hülagü'den bahsettik, 1258. Aslında bir ikinci Moğol istilası da olacak, dalgası da gelecek. Timur.
Evet.
Yani biz Ankara Savaşı'nda 1402'de Timur'u biliyoruz ama, hı, onun öncesinde Timur Bağdat'a ve Şam'a, Halep'e de uğrayacak.
Hocam Timur'un da şey gibi, Hülagü gibi hani Müslüman bir şeyden bahsediyoruz. Hı hı. Liderden bahsediyoruz.
Evet.
Hatta işte rivayettir Şah'ın Akşemendi Türbesi'nin şey dergahının önüne gittiği, orada işte dervişlerin halı silkelediği, bu ne, bu halı kimin halısı diye sordu. İşte Şah'ın Akşemendi dergahının halısı falan denildi. Sonra o halının altına girip tozları üzerime değsin falan şeklinde, hı-hı, hikaye anlatılan bir liderden bahsediyoruz.
Şimdi,
o da Şam'ı, hı-hı, ve Bağdat'ı Hülagü gibi dağıtmış mı? Tarumar etmiş mi?
Hülagü kadar değil ama bir rüzgarı esiyor, öyle söyleyeyim. Şimdi bir Timur için ne diyebiliriz? Timur bir defa Türkleşmiş bir Moğol. Yani bu konuda yazan birkaç yabancı yazar var. Şu tür cümlede çok net okuyorsunuz. Timur'un Türklüğünden kimse şüphe etmezdi diyor. Çağatay bölgesine yetişiyor. Yani bugünkü Semerkant, Taşkent, Buhara, Kaşgar, bu bölgeyi içeren Çağatay Hanlığı'nda emir, lider. Ve burası Türk yurdu. Moğol hakimiyeti dört bölgedeydi. Bir ana yurt, Çağatay Hanlığı, İlhanlılar, Irak ve İran bölgesi. Bir de Kıpçak ya da Altın Ordu Devleti. Timur'un çıktığı alan Moğol kültürünün Türkleştiği alan. Aslında en yoğun biçimde. Bugün o yüzden biz Çağatay lehçesi diyoruz aslında. Moğolca ve Türkçenin karıştığı bir yer. Timur, evet, kültürel anlamda ciddi olarak Türkleşmişti. Müslümandı. Bugünkü Özbekistan'ın en önemli lideridir, milli kahramanıdır. Ama sonuçta bu bir siyasi sefer, askeri bir sefer. Dolayısıyla meseleye çok dini perspektiften bakmamak gerekiyor aslında. Orada Karakoyunlu Yusuf'un işte Timur'dan kaçması, Osmanlı'ya sığınması ve Osmanlı'nın onu vermemesi sebebiyle aslında işte Anadolu coğrafyasına girdiğini, Sivas'ı yağmaladığını, Ankara Savaşı'nda Osmanlı'yı işte dağıttığını, İzmir'e vesaire kadar gittiğini biliyoruz. Ama göçebeler ya da göçebe imparatorlukları fethettikleri yerlerde kalıcı olmuyorlar. Çoğumuz biliyoruz. Genelde vergiye ve haraca bağlayıp geri dönme eğiliminde oluyorlar. Şam, Halep, Bağdat'ta Anadolu'dan önce Timur'un güzergahı üzerindeydi. Ama demin de ifade ettiğimiz gibi Bağdat ve Bağdat özellikle zaten bir gerileme sürecindeydi. Yani bu tarihi itibariyle takriben işte 1390'ların sonları ya da öyle Bağdat'a ve Şam'a uğradığı tarihler. 1258'deki gibi travma yüksek değil.
Ama yine de şehir dağıtılıyor değil mi? Aynen. Yani şimdi Timur'u belki ayrıca konuşacağız da çok bölmeden özür dilerim.
Estağfurullah.
Böyle İnsan kellelerinden kuleler yaptırdığı falan söylenir mesela.
Sadece Timur için değil, Moğollar için genelde söylenir bu. Kafataslarından kuleler yaptığı söylenir. Hatta bazı kaynaklarda toplamda Moğolların öldürdükleri sayının 40 milyona vardığı söyleniyor. Bu biraz abartıdır. Ama işte Bağdat'ta mesela Hülagü geldiğinde 200 bin ile 400 bin arasında insan öldüğü söylenir. Ve Orta Asya'daki diğer Türk İslam şehirlerinde işte Nişabur, Merv, Herat, Horasan gibi yerler de Moğolların ne diyelim saldırılarından bayağı zarar görecek. Oralarda da çok ciddi nüfuslar katlediliyor. Yani bazı kaynaklarda 400 bin, 500 binden bahsediyor. 40 milyon rakamı abartı olsa da yani ciddi bir yekün tuttuğunu söyleyebiliriz. Sorunuza temas etmek istiyorum. Yani Bağdat Osmanlı eline geçtikten sonra diğer ne diyelim Şam'da ve Suriye'de olduğu gibi bir dizi aslında imar faaliyeti yapılıyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin türbesi ilk etapta Kanuni tarafından ziyaret ediliyor. Ve şehirdeki kanallardan tutun da efendime söyleyeyim pazar yerlerine, han hamamların inşasına kadar bir dizi imar faaliyeti yapılıyor. Yani bu ve zannedersem yanlış söylemeyeyim ama Kanuni 1-1,5 ay kadar kalıyor orada ve akabinde İstanbul'a geri dönüyor.
Yani sonuç olarak yakıp yıkılan perişan bir şehir yok ortada.
Yok.
Yani Safeviler de Şii bile olsalar şehri imar etmişler sonuç olarak.
Zaten Safeviler çoğu zaman Osmanlı ile savaş meydanında ne diyelim karşı karşıya gelmekten imtina ediyorlar. Yani böyle çarpışmanın ve zayiatın yüksek olduğu muharebeler olmuyor bunlar.
Eyvallah. Hocam bu Osmanlı-Safavi ilişkileri ve Bağdat'ın fethinde işte iki Müslüman devletin bir araya gelmesi konusu var. Bunu bir sonraki programımıza bırakalım isterseniz.
Olur.
Sona doğru geliyoruz. Hatırıma bir şey geldi. Yani aslında Osmanlı'nın oraya geleceği çok önceden biliniyormuş, belliymiş. Şöyle bir hikaye anlatılır. Muhakkak duymuşsunuzdur veya okumuşsunuzdur. İşte Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri Şam'da Ebu Sultan Selim işte Doğu Seferi'ni yaptığında Şam'ı fethediyor. Vefat etmeden önce işte şey, kullandığı bir takım ifadeler sebebiyle idam edildiği, şehit edildiği söylenir. Vefat etmeden önce diyor ki senin Şin'e girdiğinde sırrım ifşa olur diyor. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri o dönemdeki kişilere diyor ki sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır diyor ve bunun için şehit ediliyor. Daha sonra Ebu Sultan Selim Şam'a girdiğinde işte bu hadisenin geçtiği yeri nerede geçtiğini öğrenmek istiyor. Onu oraya götürüyorlar. Sonra tam işte sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır dediği yerin kazılması talimatını veriyor. Kazdırıyor orayı ve oradan bir küp altın çıkıyor. Yani insanların aslında Allah'a değil de paraya taptığını söylemeye çalışıyor.
Dünyeviliğe vurgu yapıyor.
Evet yani. İbn-i Arabi Hazretleri. Dolayısıyla şöyle bir durum var. Yani fethedileceği o bölgenin Osmanlıların tarafından alınacağı belki çok önceden belliydi ve Osmanlı hakikaten fetihten sonra, Bağdat'ın fethinden sonra da çok güzel bir şehir imar ederek o şehri uzun yıllar idare etti.
Şimdi evet, bu tür şeyler var. Anekdotlar anlatılıyor. Bazen isimler karıştırılıyor, tarihler karıştırılıyor vesaire ama genel olarak dediğinizi teyiden söyleyeyim. Yani evet, Osmanlı'nın o bölgeye ilgisi bir defa daha erkenden başlıyor. Yani Fatih'in Memlüklerle ilişkileri, efendime söyleyeyim, su kanalları ile ilgili bazı projeleri vesaire hep daha erken tarihten itibaren aslında Osmanlı'nın bölgeye ilgi duyduğunu gösteriyor. Ama bu tabii işin biraz daha Suriye ve Mısır, Filistin kısmı Yavuz Sultan Selim'e, biraz daha doğusu Irak kısmı Kanuni'ye nasip olacak bir fetih.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Irak'la ilgili, gerçekten Bağdat'la ilgili özellikle çok doyurucu, güzel bir sohbet oldu. Bir sonraki programda da hocam şeyi konuşalım isterseniz. Yani Irak'ın ikinci sefer fethini konuşalım.
Olur.
4. Murat tarafından. Olur. Ve yani iki Müslüman devletin karşı karşıya gelmesi meselesini.
Hatta Osmanlı-Safavi ilişkilerini detaylandırabiliriz biraz.
Tabii. İnşallah, inşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Rica tekrar. Ederim. Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programında bu haftada bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamla birlikteydiniz. Bu hafta Bağdat'ın Batı ve Türk dünyası için, Türk İslam dünyası için ve özellikle Osmanlı için ne anlama geldiğini konuştuk. Önümüzdeki hafta inşallah Bağdat'ın Osmanlı hakimiyetindeki sürecini, ikinci sefer fethini ve Osmanlı-Safavi ilişkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.